Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. En'am suresinin 162. ila 165. ayetlerini dinliyorsunuz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul inne salati ve nusuki ve mahyaya ve mamati
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, şüphesiz benim namazım, ibadetlerim, dirimim ve ölümüm, alemlerin Rabbi olan Allah'ındır. Onun hiçbir ortağı yoktur. Ben böyle emrolundum ve ben Müslüman olanların ilkiyim. De ki, o her şeyin Rabbi iken, ben Allah'tan başka bir Rab mi arayayım? Hiçbir nefis kendi aleyhinden başkasını kazanmaz. Günahkar olan bir başkasının günah yükünü taşımaz. Sonunda dönüşünüz Rabbinizedir. O size hakkında anlaşmazlığa düştüğünüz şeyleri haber verecektir. O sizi yeryüzünün halifeleri kıldı ve size verdikleriyle sizi denemek için kiminizi kiminize göre derecelerle yükseltti. Şüphesiz senin Rabbin sonuçlandırılması pek çabuk olandır ve şüphesiz O bağışlayandır, esirgeyendir.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradios.ir/tr/ adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İyi Yaşamak Sanatı.
Muhterem dinleyiciler, İyi Yaşamak Sanatı isimli programımızda sizlerle birlikteyiz. Yaşam bize hibe edilen bir nimettir. Yaşam iyilikler, kötülükler, inişler, çıkışlar ile doludur. Kah çok zor, kah da çok içerisinden bir şekilde geçmesiyle zamanın akışını unutturur. Zorluklar gerçekte her kişinin hayatının deneyimleridir. Hayatın zorluklarının ve lezzetlerinin geçici olacağını bilmek, insanın zorluklarda sabırsızlanmanın ve sevinç dolu anlarda bile kendini kaybetmesini engellemek için yeterlidir. Bundan dolayı her insan kendisi için en iyileri yaratıp yaşama nimetinden de en iyi şekilde yararlanmalıdır. Biz irademiz, azmimiz ve deneyimlerden ders çıkarmamız ile ümitsizliği ümide, mağlubiyeti galibiyete ve gözyaşlarını gülüşlere çevirmeye kadiriz. Bunun için daha iyi yaşamak sanatını bilmemiz gerekiyor. Bunu bilirsek hayatımızın her anında mutluluk ve neşeyle yaşayacağız. Mükemmel anlar yaratmak bizim elimizdedir. İyi Yaşamak Sanatı adlı programımız ile yeni bir başlangıca hazır mısınız? Bu yeni başlangıç sizin hayatınızda yeni sayfalar açıp hayatınızın kalitesini artıracaktır. Biz mutlu ve bahtiyar yaşamak için ortak bir ilkeye veya kurala erişmek istiyoruz. Halbuki böyle bir sihirli ilacın dış dünyadaki varlığı söz konusu bile değildir. Her insanın isteklerinin ve zevkinin başka insanlara kıyasla farklı olmasından dolayı bütün insanların başarılı olması, isteklerine ulaşması için de ortak bir ilke veya yasa söz konusu olamaz. Böylece her insan daha iyi yaşamak için kendine özgü bir yol seçmelidir. Bütün bunlara rağmen daha iyi yaşamak için genel olarak belli kurallar mevcuttur. Din alimleri, düşünürler ve psikologların sözlerinde bu kurallara rastlamak mümkün. Bu sözlere ve özdeyişlere dikkat ederek daha sağlam yollarda yürünebilir. Bu büyük insanlar ve uzmanlar daha iyi yaşamak için gereken ilk adımın insanın zihninde atılmasını düşünüyorlar. Psikologlar insanın zihninin olağanüstü bir güce sahip olduğunu hatırlatırken şöyle bir düşünceye sahipler. Sizin başınıza gelen bütün olayları sizin düşünceleriniz belirleyip kontrol ediyor. İnsan kendi düşünce tarzını değiştirmeye gücü yetiyor. Hayatında yaşanan olaylardan ve hatalardan çıkarılan dersler sayesinde her insan kendi yolunu analiz edecek potansiyele sahip oluyor. Örneğin bir insan yıllar önce başka bir karar alması halinde şimdi daha iyi bir yaşama sahip olabileceğini ancak hatalı bir karar vermekle sorunlu bir hayat yaşadığını kolayca anlayabilir.
Tahran Radyosu.
Bazı insanlar ise akıl yormak ve düşünmeye talip insanlar olmadıklarından dolayı şöyle bir kanıya sahipler. Olduruna bırak. Bu tip insanlar daha iyi yaşamaya talip olmayanlardır. Bunlar kendilerine bir yaprak gibi rüzgara bırakmışlardır. Aklı bir kenara bırakıp işler hakkında düşünmemek insanı büyük sorunlarla karşı karşıya bırakır. İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve ilahi peygamberler ise halkın aklının ve düşüncesinin yetiştirilmesi ve terbiyesi için her türlü çabayı göstermişlerdir. Hazreti Muhammed Mustafa Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Müslümanları işleri üzerinde akıl yormaya ve düşünmeye yönlendirip daha iyi yaşama sahip olmalarını istiyordu. Düşünce, ruhun yetiştiricisi ve tamamlayıcısıdır. Düşünmek ile hatalar azalır ve insanın ruhsal potansiyelleri de dışarı vurur. Düşünce ve fikir, varlık aleminin gerçeklerine giden yolları bize sunar. İyilikler ve ilgili düşünceler devam etmesi halinde insan da yavaş yavaş iyiliğe doğru harekete başlayıp davranışları daha güzel ve layık olur. Bu gerçekler vahiy hanedanı imamlar ve peygamberlerimizden rivayetlerde de değinilen konulardır. İmam Sadık Aleyhisselam bu konuyla ilgili şöyle buyuruyor. Düşünce insanı iyiliklere ve bunları uygulamasına yöneltir. Her kişi fikir ve düşüncesiyle vücudunda saklı olan büyük güçleri yüzeye çıkarıp fiilen kullanması ve uyandırması gücüne sahiptir. Bu mesele ise insanın daha iyi yaşamasına yol açacaktır. Doğru ve derin düşünme yolunda en büyük engellerden biri de insanın günlük hayatında farklı düşüncelerin ve fikirlerin hücumuna maruz kalıp zihninin karışmasıdır. Kimi zamanlar insanlar eskide yaşadığı acı hatalar ile uğraşıp düşünceye dalar. Ancak bu düşünme tarzı bir işe yaramayacaktır. Tam tersi insanın neşesini kaçırıp onun güçlerini de zayıflatmış olacaktır. Kötü hatıraları düşünmek insanın enerjisini de dikkat çekici bir derecede sömürür. Bu yüzden insanların düşüncelerini kontrol etmesi de kaçınılmaz ve zaruri görülmektedir. Düşüncenin kontrolü ve düzeltilmesi de insanların en kadim zamandan beri peşinde olduğu bir arzudur. İnsanoğlunun en önemli özelliklerinden ve başka varlıklar karşısındaki ayrıcı özelliği olan düşünme ve fikirden en iyi şekilde yararlanıp doğru düşünme tekniğini de öğrenmesi lazım. Masum Ehl-i Beytimizden edilen rivayetler ve Kur'an-ı Kerim'de de düşünmenin en güzeli gerçekleri ve varlık ve yokluk meselelerini araştıran düşünme tarzıdır.
Bunun örnekleri ise Allah'ı, alemi ve insanı tanımaya çalışmaktır. İmam Sadık Aleyhisselam bu konuyla ilgili şöyle buyuruyor. Kullar akılları ile kendi Allah'ını tanıyıp kendilerinden yaratılmış olduklarını anlarlar. İmam Ali Aleyhisselam ise şöyle buyuruyor. Akıl aracılığı ile Allah'ı tanımak daha devamlı bir hale gelir. İnsan daha iyi yaşamak için varlık âleme, yaratan ve onun sonsuz gücü üzerinde fikir yürütmesi lazım. Eşsiz yaradana sırtını yaslamak ve güvenmek insana huzur veren bir olaydır. Allah'ın sonsuz gücüyle insanın arkasında olduğunu ve insanı koruduğunu, hatta ondan istediğini icabet edeceğini bilmek birçok kaygı ve boş düşüncenin insandan uzaklaşmasına neden olur. Yaradanı tanımak ve ona elden geldiğince yakınlaşmak insanın kalbini parlatır ve aklın daha fazla gerçekleri kavraması için zemin hazırlar. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'in Âl-i İmran suresinin 191. ayetinde bu konuyla ilgili şöyle buyuruyor. Onlar ayaktayken, otururken ve yanları üzerinde yatarken Allah'ı anarlar. Göklerin ve yerin yaratılışı üzerinde düşünürler. Rabbimiz bunu boş yere yaratmadın. Seni eksikliklerden uzak tutarız. Bizi ateş azabından koru derler. Kur'an-ı Kerim bu kişileri akıl ehli olarak adlandırır. Yani akıl ehli Allah'ı her durumda yad eden, alemlerin yaratılışını düşünen insanlar olarak tanıtır. Bu insanlar alemin yaratılışını düşünmeleriyle tedbirli ve en güzel yöneten bir yaratanın varlığını anlarlar. Bu onların daimi zikridir. Onlar bu alemin ötesinde Allah'ın ceza ve mükafat vereceği sonsuz bir hayatın var olduğunu anlayan insanlardır. Kur'an-ı Kerim açısından akıl sahipleri ahiret aleminin ve diğer alem olmadan yaratılışın temelden batıl olacağını anlayanlardır. Onlar Allah'tan rahmet dileyenlerdir. Bu düşünce tarzı insanı iyiliklere çağırıp onun kötü ve güzel olmayan davranışlardan sakındırır. İşte bu düşünce tarzı insan için daha iyi bir yaşam vaat ediyor. Varlık alemini, ahiret alemini düşünmek ve Allah'ın hiçbir işinin hedefsiz ve boş olmadığına kanaat getirmesi ve yaratılıştan güdülen amacın insanın iyiliklere ve kemale doğru yetiştirilmesi olduğuna inanmak, ahlakı da güçlendiren bir etkendir. Bu doğrultuda yürüyen bir insan, faziletlere kötü huylardan ayırt edebilir ve her daim faziletler ve iyilikler tarafından adım atmayı da seçer. İmam Sadık Aleyhisselam aklın bu boyutu ile ilgili şöyle buyurmaktadır. Asıl akıl, iyi ameli kötü ve güzel olmayan amelden ayırabilen akıldır. Şimdi ömrünün her anına daha dikkatli bakmanın zamanıdır. Ömrünü nasıl geçirmişsin? Acaba düşünme ve akıl yormayı mı seçmişsin, yoksa sadece denemekle mi meşgulsun? Tabii en iyi yol akıl ve düşünme yoludur. Bundan ötürü daha iyi yaşamak için ilk olarak aklını öne çıkarıp düşünmekle başlayalım. Yaşam dediğin hareketlilik demek. Yaşam dediğin coşku demek. Yaşam dediğin yeni gece, yeni gün, yeni düşünce demek. Thank you. Muhterem dinleyiciler, İyi Yaşamak Sanatı isimli programımızı dinlediniz. Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İlahi Önderler.
Muhterem dinleyiciler, İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ile başlayan ve son imam Hazreti Mehdi aleyhisselama kadar uzanan ilahi önderleri tanıtmak istediğimiz 60 bölümlük sohbetimizin 1. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Arap Yarımadası hurafe, fesat ve cahillik karanlığında sürüklenirken putperestlik ayini Mekke'nin müşrik toplumunu bir avuç taş ve ahşap parçası karşısında hor ettiği ve zillete düşürdüğü bir sırada İslam güneşi yavaş yavaş cahilliğin karanlık bulutlarını aralayarak Mekke'yi hidayet nuru ile aydınlatmaya başladı. Bu güneşin nuru ilk günlerde kısıtlı ve renksiz gibi gözüküyor ve cahiliye Arapların kibirli eşrafı tarafından umursanmıyordu. Ancak kısa bir zaman sonra eşrafın gözü İslam nuru karşısında dayanamadı ve kalpleri gibi kapkara oldu. Ancak mazlumların, mağdurların ve kölelerin gözü ve kalbi İslam nuru ile aydınlandı. Her ne kadar İslam güneşinin ısısı Müslümanları ısıttıysa, eşrafın kibir ve bencilliğini yakarak örümcek yuvası kadar ilahi güç ve irade karşısında dayanıklı olmayan yuvalarını dağıttı.
Yolun başında bir tek müvahhid haykırdı. Söyleyin Allah birdir ve kurtulun. Ancak bu feryat ve haykırış zamanla öylesine yere ve göklere kök saldı ve müşriklerin uzun yıllar sarf ettikleri uğraşları boşa çıktı ki İslam güneşi tüm varlığı ile doğdu ve dünyayı nuru ile aydınlattı. Evet, İslam'ın yarattığı bu muazzam değişimin azametini anlamak ve İslam'ın ve hidayet önderlerinin beşeri alemi aydınlatma ve güzelleştirme yolunda sarf ettikleri emeği ele almadan önce İslamiyet'in zuhur ettiği dönemin siyasi ve sosyal şartlarını gözden geçirmekte fayda görüyoruz.
Arabistan Yarımadası olarak bilinen bölge 3 milyon kilometre karelik bir alan olup 3 taraftan denizlerle çevrilidir. Bu kara parçası batıdan Kızıldeniz, güneyden Aden Körfezi ve Hint Okyanusu ve doğudan da Fars Körfezi ve Umman Denizi ile çevrilmiştir. Eski çağlarda Arabistan'da hayat oldukça büyük sıkıntılar ve zorluklarla beraberdi ve insanların yaşamında sosyal, kültürel ve iktisadi açıdan çok zor şartlar hakimdi. Bu bölgede yaşayan Arapların sosyal yaşamı aşiret düzenine göre kurulmuştu. Öyle ki hatta kentlerde yaşayan insanlar aşiret bağlarını koruyordu. Thank you.
Aşiret ilk atalarının adı altında birleşen önemli oranda nüfusa verilen addı. Aslında kurak çöller ve tehlikeli göçlerle beraber olan yaşam tarzı, Arapları her daim akrabalık bağlarını koruyarak zamanla bir aşiret oluşturmaya zorluyordu. Gerçekte Araplar her türlü tehlikeye karşı koyabilmek için akrabalık ve kan bağları bulunan insanlarla yan yana yaşamak zorunda kalıyordu. Bu tarzda bir yaşam onları düşmanlarına karşı koruyor ve aynı zamanda diğer aşiretlere karşı saldırı gücünü artırıyordu. Bu zaruret gerçekte bedevi yaşamın olmazsa olmaz bir zaruret olmakla birlikte her aşirette daha fazla sayıda insanla akrabalık bağlarına dayanan soy meselesinin bu insanların yaşamında ön plana çıkmasına sebebiyet veriyordu. Bu yüzden de her ne kadar bir aşirette nüfus sayısı fazla olsaydı daha onurlu sayılıyordu. Çünkü daha fazla gücü vardı.
Aşiret tarzı yaşamın en önemli noktalarından biri bu insanların merkezi bir devlet veya hükümete bağlı olmamalarıydı. Hatta Mekke ve Yesrib gibi kentlerde kraliyet ve saltanatın gereği olan hükümet ve hapishane gibi kurumlar yoktu. Her aşiret bağımsız bir siyasi birimdi ve aşiretin reisi hükümetin de başı sayılıyordu.
İnanç meselesine gelince bu bölgede yaşayan Arapların çoğu müşrikti. Müşrik, Kur'an-ı Kerim'de putperest anlamına geliyor. Gerçi şirk sözcüğünün anlamı putperestlikten daha geniştir. Aslında Araplar çok eski zamanlarda tevhidi bir din olan Hazreti İbrahim'in dinine inanırdı. Bu din Hazreti İbrahim'in mirasıydı ve o Hazret ve oğlu İsmail ve eşi Hacer tarafından Arap camiası arasında yaygınlaştırılmıştı. Ancak zamanda tevhid inancı renksizleşti ve yerini şirk ve putperestliğe bıraktı. Bu eğilim sebebi ise tevhid yerine putperestliği kendi halkına dayatan sapkın aşiret liderleriydi.
Bazı Arap tarihçilerin belirttiğine göre Amr bin Luhay ortaya çıkmadan önce Arapların çoğu Hazreti İbrahim'in inancını izliyordu. Amr bin Luhay Şam yöresinden Hübel adında bir putu Mekke'ye getirdi ve burada yaşayan insanları bu puta tapmaya davet etti. İşte bu noktadan itibaren putperestlik yavaş yavaş yayılmaya başladı. Cahillik ise Arapları tevhid inancından uzaklaştıran ve putperestliğe sürükleyen bir başka etkendi. Öyle ki Mekke'den ayrılan insanlar Kabe'nin çevresinden bir taşı yanına alıyor ve siyahati boyunca o taşa tapıyordu. Bu uygulamaların yüzünden bu insanlar zamanla ve birkaç kuşak sonra tamamen Hazreti İbrahim'in inancını unutmalarına ve tamamen putperest olmalarına yol açtı.
Aslında Arapların önemli bir bölümü Allah'ı varlık alemi ve insanları yaradan yegane ilahı olarak tanıyor ve ona yüzeysel bir şekilde inanıyordu. Fakat bunun yanında tapmak ve kulluk etmek üzere Allah Teala'ya bazı ortaklar göz önünde bulunduruyordu. Bu ortakların sayısı ilken sınırlıydı ancak zamanla sayıları çoğaldı. Öyle ki İslam dini zuhur ettiğinde Kabe'de yılın gün sayısına göre 360 put vardı. Bu maddi tanrıların en ünlüleri Lat, Menat ve Uzay'dı ki onları Allah'ın kızı olarak kabul ediyorlardı. Cahiliye Arapları bu putlara tapmanın Allah'ın ilgisine ve rahmetine vesile olduğuna inanırdı.
Arabistan'da o çağda eğitim sistemi diye bir kavram yoktu ve okuma yazma öğrenmek adet değildi. Bir seyrek sayıda insan bu yeteneğe sahipti. Bu yüzden böyle bir yerde kitaptan veya bilimden veya ilerlemeden söz etmek asla mümkün değildi. Arap aşiretleri arasında sosyal davranışlar ve toplumsal normlar güç ve geleneğe göre şekillenirdi. Bu toplumda bilek gücü çok önemli ve değerliydi. Bilek gücünün değeri erkek cinsinin üstünlüğünün işaretiydi. Erkek eşi ve çocuklarının sahibiydi ve onların hakkında istediği gibi karar verebiliyordu.
Tahran Radyosu.
Cahillik o dönemde Arapların yaşamının her boyutunda göze çarpıyordu. Eşraflık, yağma, acımasızlık, ırkçı ve aşire temelli bağnazlık, maddiyatçılık, putperestlik hepsi cahiliyenin belli başlı simgeleriydi. O dönemde Arapların ahlak ilkeleri ve değerleri tamamen yanlış ve haksızdı. Bazı Arap aşiretlerinin kızlarına reva gördükleri zulüm, bedevi ve kentsel alanda yaşayan tüm Arapların çirkin ve cahilliklerinden kaynaklanan amellerine bir örnektir. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de buyurduğu üzere o dönemde bir erkeğe eşi, kız, çocuğu dünyaya getirdiği müjde verildiğinde yüzü öfkeden kapkara kesilirdi. Bu adam o kızı kabul etme ayıbı ile onu diri diri gömme arasında bir seçim yapmak zorundaydı ve kız çocuğu kabullenemediği için de onu diri diri gömüyordu.
İslam inkılabı lideri Ayetullah Hamenei, İslam peygamberinin bisetinden önce beşeri cahil toplumları şöyle anlatıyor. Bir yandan ipini koparmış nefsani şehvet devi ve cinsel şehvet ve benzeri durumlar vardı. Öbür yandan da aynı şehvet düşkünü insanlar acımasızlık, yıkım ve kan akıtmakta akla hayale sığması zor olan sınırlara kadar ilerliyordu. Yani kendi evlatlarını öldürüyordu.
O dönemde Arap Yarımadası'nın çevresinde bulunan İran ve Roma İmparatorluklarında da durum pek iç açıcı değildi. Bu iki büyük devlet o dönemin uygar dünyasının önemli bir bölümüne hükmediyor ve ta eskilerden tüm dünyaya hükmetmek için birbiriyle savaşıyordu. İran ve Roma İmparatorlukları arasındaki sürekli savaşlar İran İmparatoru Enoşirvan döneminde başladı ve Hüsrev Perviz dönemine kadar tam 24 yıl sürdü. Bu savaşlar her iki devlete ağır mali yük ve büyük kayıplar dayatmıştı. Bu baskı ordunun eşraf kesiminden olan üst düzey mensuplarının işçi veya çiftçi sınıfından olan askerlere karşı çirkin ve kötü davranışları ile birleşince yavaş yavaş her iki imparatorluğu yıpratmaya başladı. Öyle ki işin sonunda her ikisinden sadece birer hayalet imparatorluk geriye kalmıştı.
İranlı tarihçi yazar Said Nefisi İran Sosyal Tarihi adlı eserinde İslam zuhur ettiği dönemde İranlıların durumunu şöyle anlatıyor. İran milleti arasında tefrikaya yol açan en önemli şey Sasanilerin İran'da uyguladıkları çok sert sınıfsal imtiyazlardı. Ki kökleri önceki medeniyetlere dayanıyordu. Fakat Sasaniler döneminde daha da şiddetlenmişti. O dönemde İran'da ilk sırada eşraftan 7 aile ve ardından 5'li sınıfın bazı imtiyazları vardı ve sıradan insanlar her şeyden mahrum bırakılmıştı. Mülkiyet hakkı ise sadece 7 ailenin tekelindeydi.
Öte yandan Arap Yarımadası'nın diğer komşusu Bizans İmparatorluğu o dönemin en büyük devletlerinden biri olmasına rağmen kanlı bir dönemi yaşıyordu. Romalı İmparator Justinianus'un 6. yüzyılda acımasızlığı ve şehvet düşkünlüğü, o dönemde yaşayan insanların içler acısı halinin en somut deliliydi. Bizans halkı Hristiyandı ve saltanatı kendisinin ilahi mirası ilan eden Justinianus döneminde en zorlu günleri yaşıyordu.
Ve işte bu hengamede İslam dini bir güneş gibi tüm bu çirkinliklerin üzerine doğdu ve tüm dünyayı uyardı. O günlerde semavi bir şahsiyet Yüce Allah'ın peygamberi olarak gönderildi ve tüm alemi değiştirdi ve tevhid nidaisi haykırarak mazlum insanlara yaşam umudunu yeniden kazandırdı. Bu büyük insan Muhammed'di ve mucizesi de semavi kitabı Kur'an-ı Kerim'di.
Muhterem dinleyiciler, İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ile başlayan ve son imam Hazreti Mehdi aleyhisselama kadar uzanan ilahi önderleri tanıtmak istediğimiz sohbetimizin birinci bölümünün sonuna gelmiş bulunuyoruz.
Sizlerden ayrılmadan önce www.parstoday.com'u takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran masalları ve efsaneleri.
Değerli dinleyiciler, İran Masalları ve Efsaneleri isimli sohbetimizin bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü programımızı hep birlikte dinleyelim.
Evet değerli dinleyicilerimiz, peri masallarında bir başka büyü ve sihir unsuru harikulade dostlar ve arkadaşlardır. Bu dostlar ve arkadaşlar çok acayip yetenekleri ile genellikle herhangi bir sebep olmaksızın kahramanla birlikte yola çıkar ve ona türlü sorunların ve sıkıntıların aşılmasında yardımcı olur. Bu karakterlerin büyük hacimlerde sıvıları içebilmeleri veya devasa yapıları ve dağları kaldırma güçleri gibi çeşitli yetenekleri söz konusudur. Bazen bu masallarda devler de öykünün kahramanına hizmet eder ve onların harikulade dostlarından sayılır.
Peri masallarında öykünün kahramanının eline geçen büyü ve sihir aletleriyle bu aletleri ele geçirme yöntemleri arasında herhangi bir özel ilişki yoktur. Örneğin öykünün kahramanı hayvanların yardımından yararlanmak için her zaman onlara önceden yardımcı olmuş olması gerekmez. Ve bazen de bu hayvanları satın alır veya bulur ve bazen de hayvan karakteri hiçbir sebep olmaksızın kahramana yardımcı olur. Ama yine de masalı anlatanların uyduğu bazı kurallar vardır. Nitekim İranlı peri masallarının hiçbirinde hiç kimse herhangi bir şarta veya talebe karşılık sihirli veya büyülü hayvanları kahramana vermez. Öykünün kahramanı Süleyman'ın büyülü yüzüğünü bir şeye karşılık elde edebilir veya onu satın alır veya bulur ya da iyi bir amelin karşılığı olarak kazanır.
Bazen öykünün kahramanı öldürülünce yere akan kanından bir şeyler ortaya çıkar. Daha sonraları kahramanın ölüm sırrını aydınlatır. Genellikle de öykünün sonunda ölen kahraman bu büyülü şeyin içinden canlı ve sapasağlam ortaya çıkar. Peri masalları uzmanlarına göre bu tür kavramlar öykünün ait olduğu eski milletlerin çok eski ve ilkel inançlarına dayanır. İlkel inançlara, doğaya tapmayı, eşyaların canlı olduğu düşüncesi, hayatın yeniden yaşandığı inancı, sihir veya büyü inancı gibi inançları örnek vermek mümkün. Eski ve ilkel insanların incelenmesi, İranlı kavimlerin bu inançlarının nasıl yaşlı ninelerin anlattığı masalların ana temasını oluşturduğuna açıklık getirir.
Muhterem dinleyiciler, peri masalları ile ilgili sohbetimizi burada noktalıyor ve devamını bir sonraki bölüme bıraktıktan sonra her hafta olduğu gibi şimdi de bugünkü öykümüze geçiyoruz.
Tahran Radyosu.
Geçen bölümde adamın biri eşi ve kızı Şehribanu ile yaşadığını, Şehribanu'nun gittiği mektebin kadın hocası Molla Bacı, kızın babasının zengin olduğunu anlayınca kıza yakınlaşmaya başladığını, kız da Molla Bacı ne derse yaptığını anlattık. Ve dedik ki Molla Bacı Şehribanu'dan anasını sirke küpüne atmasını istedi. O da aynen öyle yaptı. Ve Molla Bacı daha sonra Şehribanu'nun üvey anası olunca gerçek yüzünü gösterdi. Kızı bir hizmetçi gibi gece gündüz çalıştırmaya ve eziyet etmeye başladı. En sonunda Molla Bacı'nın Şehribanu'ya bir yığın pamuk verdiğini ve bir günde bütün bunları eğirmesini istediğini anlattık. Ve dedi ki Şehribanu'nun sarı ineğe dönüşen anası ona yardım etti. Ve bir kuyuda bulunan devi gönderdi ve dev de Şehribanu'ya yardım ederek güzelleşmesi ve alnında bir ay, çenesinde de bir yıldız oluşmasını sağladı. Ve yine Molla Bacı Şehribanu'nun sarı inekten yardım aldığını, ineğin kızın öldürdüğü annesi olabileceğini, bu yüzden de sarı ineği yok etmeye karar verdiğini, Şehribanu maceradan haberdar olduğunu ve devden yardım talep ettiğini ve dev de sarı ineğe benzer bir ineği ona verdiğini, böylece annesini kurtardığını, prens ise hala Şehribanu'yu düşündüğünü anlattık. Şimdi dilerseniz hep birlikte maceranın devamını dinleyelim.
Şehribanu'yu düğünde gördükten sonra ona sırılsıklam aşık olan kralın genç oğlu onu bulamayınca hastalandı ve yataklara düştü. Kralın eşi kentin tüm hekimlerini topladı ve onlardan oğlunun derdini anlamalarını ve varsa derdine çare bulmalarını istedi. Hekimler hemen genç prensin bir kıza aşık olduğunu ve kızın ayakkabılarından birisinin elinde bulunduğunu anlar. Kralın eşinin durumunu anlayınca oğlunu teselli eder ve gönlünü ferah tutmasını söyler ve istediği kız Kaf Dağı'nın ötesinde olsa bile onu bulacağını ve elini oğlunun eline vereceğini anlatır.
Bundan sonra kralın eşinin talimatı üzerine birkaç deneyimli yaşlı kadın ayakkabıyı ellerine alır ve kent kent ev ev dolaşır. Ama ayakkabının sahibini bulamaz. Çünkü ayakkabıyı hangi kızın ayağına denedilerse ya dar ya da büyük geldi. Sıra Şehribanu'nun babasının evine gelince Molla Bacı Şehribanu'yu fırının içine atar, üzerini de susam dolu bir tepsiyle kapatır ve bir horozu da fırının üzerindeki tepsinin yanına bırakır ki susamları yesin ve gürültü yapsın ki Şehribanu ses çıkardığı zaman kimse onun sesini duymasın. Yaşlı kadınlar eve gelir ve evde kızları olup olmadığını sorarlar. Molla Bacı da tabii ki kızımız var, hem de iyisi var diye karşılık verir. Ve hemen ardından kızını getirir. Yaşlı kadınlar ayakkabıyı kıza verir ve denemesini söyler. Kız her ne kadar çaba gösterdiyse nafile. ayakkabı bir türlü ayağına uymaz. Öte yandan kentte başka ev kalmadığı için yaşlı kadınlar Molla Bacı'dan evde başka kız olup olmadığını sorar. Molla Bacı ise bir tek bu kızı olduğunu söyler. Ama birden horoz, fırının üzerinde susam tepsisi, ay parçası fırının içi, tepsiyi kaldır, ay parçasını çıkar diye ötmeye başlar.
Horozun ötüşünü duyan yaşlı kadınlar şaşırır ve horozun neler söylediğini merak eder. Molla Bacı ise hemen bir taş alır ve horoza atar. Ve bu horozun zamansız öttüğünü, yarın hemen onu keseceğini ve elinden kurtulacağını söyler. Atılan taştan korkan horoz kaçar ve duvarın üzerine atlar ama yine aynı tekerlemeyi tekrarlar. Yaşlı kadınlar bu kez tekerlemeyi anlar ve birbirine gidip fırını açıp içinde neler olduğunu görmelerini söyler. Bunun üzerine yaşlı kadınlar fırının üzerindeki tepsiyi kaldırır ve içinde ay parçası güzel bir kızı görür. Kadınlardan biri Şerbanu'nun elini tutar ve fırından çıkarır ve sevinç çığlıkları atarak şöyle der: "Allah'ım, kim şimdiye kadar alnında, ay çenesinde yıldız olan bu kadar güzel bir kızı görmüştür?" Öteki yaşlı kadınlar da gelir ve hemen ayakkabıyı kızın ayağına denemeye başlar ve ayakkabının Şerbanu'nun ayağına tam uyduğunu fark eder.
Bunun üzerine yaşlı kadınlar Molla Bacı'ya döner ve şöyle der: "Kralın oğlu bu kıza aşık. Bu yüzden yemekten içmekten kalmış. Şimdi de ne istiyorsan söyle getirsinler, kızı götürsünler." Molla Bacı şöyle der: "Biz sizden fazla bir şey istemiyoruz. Sadece 2 metre kadar mavi keten kumaş getirin. Ama bir şartım var. O da bu kızı da vezirin oğluna alın." Yaşlı kadınlar bu şartı krala anlatacaklarını, kral da vezirine öbür kızı oğluna almasını emredeceğini, fakat anlamadıkları şey neden bu kadar güzel bir kızı bu kadar ucuz bir şey karşılığında vermek istedikleridir. Molla Bacı ise Şerbanu'yu kötülemeye başlar. Ama yaşlı kadınlar bu sözler onları ilgilendirmediğini, kralın oğlu kızı istediğini anlatır.
Ertesi gün saray kadınları 2 metre ketenden kumaş, yarım kilo sarımsak ve yarım kilo soğanla gelir ve kızı götürmeye geldiklerini söyler. Molla Bacı öteki kızını ne zaman götüreceklerini sorar. Kadınlar onu da kralın oğlu evlendiği günün ertesi günü gelip götüreceklerini ve vezirin oğluna vereceklerini söyler. Molla Bacı da madem öyle kızı akşamüstü gelip götürmelerini söyler. Kadınlar neden akşamüstü diye sorar. Molla Bacı Şehbanu için düğün kıyafeti hazırlamak istediğini söyler. Kadınlar kabul eder ve gider. Molla Bacı mavi keten kumaştan Şehbanu için geniş bir elbise diker ve ona giydirir. Akşamüstü saray kadınları geri döner ve Şerbanu'yu alarak saraya götürmek ister. Evden çıktıklarında ise Şerbanu şöyle der: "Şimdi kentin dışına çıkıp annemle vedalaşmalıyım." Kadınlar sorar: "Yoksa bu kadın annen değil miydi?" Şerbanu ise "Hayır, üvey annem idi." der. Kadınlar şöyle der: "Şimdi neden seni fırında sakladığını, ardından da hakkında kötü şeyler söylediğini ve seni bu kadar ucuza verdiğini anladık."
Şerbanu saray kadınlarını çöle götürür ve kuyuya yaklaşınca şöyle der: "Siz burada bekleyin, ben gidip annemle vedalaştıktan sonra hemen dönerim." Şerbanu kuyuya iner. Kuyudaki dev sorar: "Nereye gidiyorsun bu keten elbiseyle?" Şerbanu şöyle der: "Beni koca evine götürüyorlar." Ardından da tüm olup bitenleri tek tek anlatır. Dev hemen ipekten bir elbise, yakut taşla süslü bir taç, elmastan bir yüzük, zümrütten bir kolye ve altından bir çift ayakkabı hazırlar ve Şehbanu'ya verir. Şehbanu da hemen üstünü değiştirir. Dev şöyle der: "Kralın oğlu sana içecek ne ikram ederse al. Ama onun anlayamayacağı bir şekilde dök gitsin." Şehbanu devle vedalaşır ve kuyudan çıkar ve saraydan gelen kadınların yanına döner. Yaşlı kadınlar Şehbanu'yu yeni kıyafetiyle görünce şaşkına döner ve ona övgüler yağdırdıktan sonra birlikte sarayın yolunu tutarlar.
Muhterem dinleyiciler, bugünkü masalımızın da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İslam'ı tanıyalım.
Değerli dinleyiciler, İslam'ı tanıyalım başlıklı dizi sohbetimizde tekrar sizlerle birlikteyiz. Bugünkü programda en mükemmel ve son semavi din olan İslam'ın yüce talimleri ve öğretilerini sizlerle paylaşacağız. Sohbetimiz boyunca tevhid ve tesirleri, peygamberlerin gönderimelerinin felsefesi, Yüce Allah'ın adaleti, maat ve imamet gibi ilkelerden ve yine İslam'ın namaz, oruç, hac, cihat gibi ibadetleri ve yapıcı hedeflerinden bahsedeceğiz. Şimdi hep birlikte programımızın 16. bölümünü dinleyelim.
Geçen bölümlerde tevhid inancı üzerinde durduk ve en son insanların yaratılışında göze çarpan acayip özelliklere işaret ettik. Ve dedik ki Yüce Allah çeşitli ayetlerde insan yaratılışına işaret ederek insanı tüm harikulade özelliklerle yaratmasını tedbir ve gücünün ayetleri olarak tanımlıyor.
Yüce Allah yaratılış düzenini daha mükemmelini düşünmek ve hayal etmenin mümkün olmadığı bir nizamın üzerine inşa etmiştir. Secde suresinin 7. ayetinin bir bölümünde Yüce Allah'ın ne yarattıysa güzel yaratan Allah olduğu beyan edilmiştir. Allah-u Teala'nın yarattığı en harikulade mahluklardan biri insan ve sahip olduğu bedenini oluşturan tüm organlardır. Öyle ki insanın yaratılışında sarf edilen bunca mucizevi özelliği kolay kolay göz ardı edilecek bir durum değildir. Bu yüzden bu programımızın süresinin kısıtlı olması nedeniyle insan vücudunun şaşırtıcı düzeni ve özellikleriyle ilgili sadece birkaç örnek vermekle yetineceğiz.
Hepiniz mutlaka insan vücudunda kan dolaşım sisteminin en hassas ve en önemli organının hangisi olduğunu biliyorsunuz. Evet, insanın kalbinden söz ediyoruz. İnsan kalbi kaslardan oluşan ve mükemmel bir pompa gibi kanı vücudun en ucra noktalarına ulaştıran bir organdır. Kalp gece gündüz bir an bile durmaksızın çalışır. İnsan hatta uyurken bile kalp vücuttaki çeşitli organlara kan ulaştırma işini sürdürür. Kalp sürekli ve düzenli atışlar ile her gece gündüz ortalama 100 bin defa atar. Böylece eğer bir insanın ortalama yaşını 70 yıl olarak kabul edecek olursak, bu fiil 2,5 milyar kez tekrarlanıyor. Peki ama kalp nasıl bu denli dayanıklı yaratılmıştır ki böylesine şaşırtıcı bir güce sahiptir ve bunca faaliyete karşın yapısında ve görevinde hiçbir aksama olmuyor? Kuşkusuz eğer bu güçlü motor bir an çalışamaz hale gelirse insanın ölümü kesindir.
Kalp insan vücudunun en hassas organlarından biri sayılır. Kalp atışları yani kasılıp açılması çeşitli yaşlara göre değişir. Peki ama bunun hikmeti nedir? İşte bu noktada yaratılışın bir başka sırrı aşikar olur. Bu farklılık insan vücudunun çeşitli yaşlarda hayati ihtiyaçlarının farklı olmasından kaynaklanır. Yani her ne kadar insan vücudundaki hücrelerin hayati ihtiyacı artarsa kalp atışları ve sonuçta kan dolaşımı ona göre artar. Nitekim çocuk yaşta insan vücudunu oluşturan hücreler daha zayıf olduğundan kalp atışlarının sayısı ve kan dolaşımının hızı daha fazladır.
Doğru düşünecek olursak, beşerin çeşitli bilim dallarında ilerlemesinin binlerce bilim adamının çabalarının ürünü olduğunu anlarız. Bu konu tıp bilimi için de geçerlidir. Yani hekimler ve cerrahlar asırlar boyu sürekli çaba harcayarak tıp bilimini bugünkü haline getirmiştir. Öyle ki bugün artık kalp uzmanları bir insanın kalbini bir başka insana nakledebilmektedir. Bundan da anlaşıldığı üzere yeni tıp biliminin binlerce hekimin binlerce yıl çaba sarf etmesinin ürünü olduğu söylenebilir.
İslam aleminin büyük alimi ve Kur'an-ı Kerim müfessiri Ayetullah Mekarim Şirazi tevhid hakkındaki yazılarında şöyle diyor. Nasıl olur da bizler aleme hakim olan kanun ve düzenin küçük bir parçası olan çeşitli bilimleri tanımaktan öte gitmediği halde bilgelerimizle alim ve bilgin oluyoruz da varlık alemini yaradanın ilim ve bilimi olmuyor? Binlerce bilgin, binlerce yıl boyunca birikimlerini bir araya getirmiş ve tıp ve cerrahi bilimini geliştirmiş ve bir insanın kalbini bir başka insana nakletmeyi başarmıştır. Peki acaba bunların tümünün bilgin olduğuna, fakat beşerin göğsünde yaratılışın ilk gününden itibaren şu kalbi yerleştiren ve daha da ötesi bu kalbi insan için yaratan Allah bilim ve şuurdan yoksun olduğuna inanabilir miyiz? Eğer Profesör Bernard ve takımı hiçbir bilime dayanmaksızın ve hiçbir araştırma yapmadan kalp naklini yaptı ve bu cerrahi tesadüfen gerçekleşti denseydi, hiç kimse buna inanmazdı. O zaman nasıl varlık aleminin bunca azameti ve düzeni ile tesadüfi olarak ortaya çıktığına inanabiliriz? Evet, gerçekte fizik, kimya, biyoloji, tıp, anatomi, botanik ve diğer birçok bilimle ilgili kitaplardan Allah'ı tanımak için yararlanabiliriz. Çünkü bu kitapların tümü varlık alemine hakim olan kanunlardan ve sırlardan bahsediyor. Ve bunları doğru ve mantıklı bir şekilde yorumlamak Allah'ı tanımadan imkansızdır.
Şimdi de insan vücudunda kanı temizleyen organa şöyle bir göz atmak istiyoruz. İnsan vücudunda kan solunum sisteminde temizleniyor. Solunum sistemi insanların yaşamını sürdürmesinde anahtar rol ifa eder. Nitekim eğer solunum sistemi 5 dakika kadar çalışamaz hale gelirse insan boğularak ölür. Bu sistemin en önemli görevi ise kanı temizlemek ve içindeki zehirli maddeleri atmaktır. Ve bu yüzden vücudun temizleme organı olarak adlandırılması gerekir. Solunum sistemi aynı zamanda kalple oldukça düzenli, samimi ve şaşırtıcı bir işbirliği söz konusudur.
Bilindiği üzere kan, insan vücuduna gerekli olan hayati maddeyi yani oksijeni taşır ve vücudun her tarafına ulaştırır. Kan hücreleri oksijeni teslim eder ve zehirli bir gaz olan karbonmonoksiti teslim alır ve rengi koyulaşarak kalbe doğru yola çıkar. Bu kan artık kullanılamaz durumdadır ve tabii vücuttan da def edilemez. Fakat bu kan şaşırtıcı bir yöntemle yeniden kullanılır hale gelir. Bunun için kalp kirli kanı akciğere teslim eder. Kirlenen kan akciğerde temizlendikten sonra yeniden şeffaflaşır ve eski tazeliğine kavuşur. Burada aldığı bol oksijenle tekrar kalp atışları aracılığıyla vücudun her tarafına yayılır. Akciğerlerin müthiş bir gücü söz konusudur. Akciğerler her yıl ortalama 28.800 kez açılır, kapanır ve ortalama 4.000 ton kadar kanı temizler. Yani ortalama 70 yıllık bir ömür boyunca 280.000 ton kan temizlenir. Üstelik bu ağır iş akciğerleri hiç yormaz. Akciğerlerin faaliyetleri de kalp gibi sürekli, daimi ve otomatiktir ve ömür boyu sürer.
Acaba şimdiye kadar görme organı yani gözlerin nasıl çalıştığı üzerinde hiç düşündünüz mü? Gözün yapısı da insanı hayrete düşüren özelliklerle doludur. Göz, insan vücudunun en üst kısmında yer alır ve böylece çevresini daha iyi ve daha rahat gözetilmesini sağlar. Göz, insan vücudunun en değerli organlarından biridir ve kafa kemiğinin iki oyunda yer alır. Bu durum gözü mümkün mertebe dıştan gelecek tehditlerle karşı korur. Gözü oluşturan tüm bölümlerden oluşan ilginç sistemin her parçası diğer parçalarla uyumlu halde çalışması gerekir. Ancak bu durumda insan dış dünyayı görebilir. Bu parçalardan her birinde yaşanacak her türlü aksaklık gözün görmesini engeller. İki gözün kaslarının en uzak veya en ufak bir şey görmekte uyumlu hareket etmesi de bir başka acayip özelliktir.
İnsanların koklama ve tatma hisleri de başlı başına acayip birer dünyadır. Yüce Allah ilim ve tedbiriyle bu hisleri insanlara sunmuştur. İnsanların kokuları hisseden hücrelerin sayısı 2 ila 4 milyon civarında tahmin ediliyor. Üstelik bu koku, algılama hücrelerinin her bir grubu belli bir kokuya karşı duyarlılık arz ediyor. İnsanların tatları teşhis etme hissi de diline yerleştirilmiştir. Böylece içtiği veya yediği besin maddelerinin tadını tespit ederek yemekten ve içmekten zevk alır veya bilakis uygunsuz besin maddelerinden sakınır. Dilin üzerinde bulunan çok küçük çukurcukların her biri bir sinirin aracılığı ile beyinle irtibat halindedir. Dilin her bir bölümü de belli bir tada karşı duyarlıdır. Dilin her tada gösterdiği tepki ise beyne gönderilir ve beyin yenmekte olan besin maddesinin tadını teşhis eder. Acaba Yüce Allah'tan başka kim bu denli duyarlı ve güdümlü sistemleri insanların vücuduna yerleştirebilir? Acaba tüm bunlar Yüce Allah'ın işaret ve ayetleri değil midir?
Yüce Allah ilim ve tedbiriyle insan vücudunda kimyasal bir fabrika gibi çalışmasını sağlayacak salgı bezleri yerleştirmiştir. Salgı bezi kana akıttığı bir sıvı üretir ki ona da hormon adı verilir. Hormonlar insanların gelişmesinde, tansiyonun düzenlenmesinde, kan şekerinin kontrol edilmesinde ve kalp atışlarının düzenli olmasında etkilidir. Hormonlar insan vücudunun ihtiyacına göre salgı bezleri tarafından üretilir. Peki bu bezleri insan vücudunda gerekli yerlere Allah'tan başka kim yerleştirebilir? Gerçekte Yüce Allah kendi yarattığı insanın tüm ihtiyaçlarını bilmekte ve ona göre tedbir almaktadır. Değerli dinleyiciler, İslam'ı Tanıyalım başlıklı sohbetimizin 16. bölümünün de sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
İran Radyo Podcast. Dinleyeceğiniz podcast, İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. İran platosu, dünyanın en eski medeniyetlerinden beşidir. Elam, Yanık Kent, Sial gibi medeniyetler, tarih ve kültüre ilgi duyanları İran'a çekmektedir. Dinlemekte olduğunuz podcast'ın adı İranlılar Arasında. Bu podcast Yunan gezgin Sofia Akkotulaki'nin anlatımı ile İran ve İranlıları tanıtıyor. Bir önceki bölümde İranlıların giyim tarzı hakkında biraz bilgi vermiştim. Birlikte İran Radyo üzerinden bu bölümde de resmi ve gayri resmi giyim tarzları hakkında Sofia'nın gözünden bilgi sahibi olacaksınız. Bu bölümü dinlemeden evvel ilerleyen bölümler hakkında bilgi almak ve önceki bölümlerde nelerden bahsettiğimizi öğrenmek için bizi iranradio.ir/tr web sitesi üzerinden takip edebilir, görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Umarım bu bölümden de önceki bölümler gibi keyif alırsınız. Şimdi birlikte Sofia'nın anlattıklarını dinleyelim. Unutmayın, bir odaya ya da içinde kimlerin olduğunu bilmediğiniz bir yere girmeden evvel mutlaka izin almanız gerekmektedir. Bir önceki bölümün devamı olarak bu bölümde de İranlıların giyim tarzları hakkında konuşacağım. Genel olarak İran'da gençlerin kıyafet tarzı yaşlılara göre daha çok bizim batılılara benziyor. Örneğin genç erkekler evde genellikle tişört, sweatshirt gibi rahat kıyafetler giyiyorlar ve bu kıyafetleri sıkça pijama olarak da kullanıyorlar. Geleneksel geçmişe sahip olan yaşlı erkekler ise yaz aylarında evde genellikle kürt pantolonu olarak adlandırılan bol pamuklu pantolonlar veya çizgili pijama pantolonlar giyiyorlar. Kış aylarında ise yaşlılar dışarıda giydikleri pantolonların altına kalın ev pantolonları giyip soğuktan korunmak için bunların paçalarını çoraplarının içine koyuyorlar. Kadınların ev içindeki giyim tarzı ise yabancı erkeklerin olmadığı durumlarda daha çok bizim batılılara benziyor. Çoğunlukla tişört, pantolon ve kot pantolon giyiyorlar. Genç kadınlar genellikle pantolonu eteğe tercih ediyorlar. Ev dışında ise çarşaf giyen kadınlar yabancı erkeklerin olduğu ortamlarda giydikleri kıyafetlerin üzerine çarşaf da örtüyorlar. Ancak çarşaf kullanmayan ve tesettürlü olan kadınlar ise genellikle uzun ve bol etek ya da pantolon ile bol uzun kollu gömlekler ve başörtüsü takıyorlar. İran'da bir erkek yabancı bir kadının olduğu bir odaya ya da herhangi bir alana girmek istediğinde "Ya Allah" diyerek varlığını duyuyor. Bu sayede kadınlar ise erkeğin içeri girmesinden önce başörtü ya da çarşaflarını giyebilirler. Erkek de onların içeri girmesine izin vermesini bekler. Bu izin genellikle "buyurun" ifadesiyle ifade edilir. Ve İran erkeklerin resmi kıyafetlerine gelirsek, takım elbise genellikle yelekle birlikte giyilir. Batı'da ise takım elbiseyle yelek kullanımı daha az yaygındır. Memurlar, teknik uzmanlar, doktorlar, devlet çalışanları, öğretmenler ve banka çalışanları özellikle orta yaşlı ya da yaşlılarsa sadece iş yerinde değil, arkadaş ve aile ziyaretlerinde, alışveriş yaparken ve seyahat ederken takım elbise giyerler. Mühendisler, sanatçılar ve yurt dışında yaşamış olanlar ise genellikle farklı kumaşlardan yapılmış pantolon ve ceket gibi daha gayri resmi kıyafetleri tercih ederler. İranlıların çoğu genellikle dindar kişiler, Batılılar gibi kravat takmayı da tercih etmezler. Şimdi İran'da bulunduğum dönemde düğün ve yaz törenlerinde giyimle ilgili deneyimlerimi paylaşmak istiyorum. Düğünlerde damatlar genellikle koyu renklerin tercih edildi, ciddi etkinliklerin aksine beyaz, zeytin yeşilli gibi açık renklerde takım elbiseler giyerler ve bazen kravat da takarlar. Erkek misafirler ise genellikle daha koyu renk takım elbiseler tercih ederler. Bu tür törenlerde kadınlar film yıldızları gibi giyinir, kıyafetlerine, makyajlarına ve görünümlerine oldukça özen gösterirler. Erkekler ise ve kadınların ayrı olduğu bu tür etkinliklerde kadınlar kıyafet seçiminde de daha özgürdür. Daha kısa, açık, ağır işlemeli ya da taşlı kumaşlardan yapılmış olan elbiseler giyerler. Tesettürlü kadınlar bile özel düğünlerde böyle elbiseler giymeyi normal karşılar. Düğün sabahı gelin ve gelin damat yakın akrabalarından kadınlar kuaföre gider. Bugün gelin için büyük bir gün olarak da kabul edilir ve bu nedenle gelin için ağır ve detaylı bir makyaj yapılır. Gelinin kız kardeşleri, kuzenleri ve diğer genç kızlar daha sade ve hafif bir makyaj tercih eder. Gelin ve damadın anneleriyle diğer orta yaşlı ve evli kadınlar da makyaj yaparlar, ancak aşırıya da kaçmazlar. Gözlemlediğim ve ilginç bulduğum bir diğer nokta ise, düğün gününde gelin, annesi, kız kardeşleri ve birkaç teyze ya da hala gibi yakın akraba denen neredeyse tüm günlerini akşam üstüne kadar kuaförde geçirmeleriydi. Gelin makyajının maliyeti oldukça yüksek olup kuaförün konumuna göre değişiyor. Gelin ve beraberindeki kadınların tüm kuaför masrafları damat tarafından karşılanır. Bir dönem gelin makyajı Arap komşu ülkelerinden etkilenmiş ve Haliç ya da Lübnan tarzı makyaj olarak da bilinen modeller popüler olmuştu. Ayrıca modern kadınlar ve genç kızlar vücut dövmesi, bronzlaşma, yapay saçlar ve renkli göz lensleri gibi trendlerden de faydalanırlardı. Gelin kuaförde makyajı tamamlandıktan ve gelinliğini giydikten sonra salona kadar olan yolculuğunda gelin tacını ve makyajını kapatacak şekilde beyaz bir gelin duva ya da pellerini başına geçirir. Damat ise gelini süslenmiş bir arabayla kuaförden alıp düğün salonuna götürür. Tesettürlü gelinler ise yoğun makyajlarından dolayı yüzlerini tamamen kapatırlar. İran'da yaz törenlerinde giyim şekli genellikle şu şekildedir. Erkekler ve kadınlar çoğunlukla siyah kıyafetler giyerler. Vefat eden kişinin yakın erkek akrabaları ölümden sonraki 40 gün boyunca siyah gömlek giymeye devam eder. Bu dönemde erkekler genellikle sakallarını tıraş etmezler. Aynı şekilde vefat eden kişinin yakın kadın akrabaları da genellikle en az 40 gün boyunca siyah kıyafetler giyer ve makyaj yapmaz ya da yüzlerini tıraş etmezler. Bu durum özellikle geleneksel ve dini ailelerde daha da yaygındır. Ancak 40 gün geçtikten ve merhum için düzenlenen 40. gün anma töreni yapıldıktan sonra genellikle aile büyüklerinin katıldığı bir tören düzenlenir. Bu törende yas tutan kişilere daha canlı renklerde kıyafetler hediye edilir. Yaslı kişiler ise siyah kıyafetlerini çıkarıp bu hediye edilen renkli kıyafetleri giyerler. Erkekler de yüzlerini tıraş eder ve böylece yaz dönemi sona ermiş olur. Eğer İran'a seyahat etmeyi planlıyorsanız, giyim tarzı hakkında bazı tavsiyelerde bulunmam gerekiyor. Erkek turistler için orta düzeyde bir giyim tarzı genellikle kabul görür. Ancak kısa şort, mini şort veya parlak ve dikkat çekici renklerde havai tarzı ince atletlerden kaçınmanız gerektiğini unutmayın. Bunun dışında rahat kıyafetlerin çoğu kabul edilir. Yine de spor kıyafetlerinin yalnızca evde veya spor salonunda giyildiğini de aklınızda bulundurun. Dolayısıyla bu tür pantolonlarla sokakta dolaşmak dikkat çekebilir. Kendini sokakta pijamayla dolaşan birini görseniz şaşırmaz mısınız? Kısa kollu tişörtler ise alışveriş ya da eğlence için uygundur. Ancak resmi ya da iş ortamlarında daha az tercih edilir. Batı'da takım elbise resmi ve iş ortamlarında kabul edilen bir kıyafet tarzıdır. İran'da durum aynıdır. Ancak belirgin bir fark en azından devlet kurumlarında kravatın olmamasıdır. Bu, kravat takamayacağınız anlamına gelmez. İranlılar, Batılıların farklı giyim tarzlarının farkındadır. Ve hatta sizin kendi giyim tarzınıza uygun davranmanızı da bekleyebilirler. Yabancı liderler ve diplomatlar da her zaman bunu yaparlar. İran yasalarına göre tüm kadınlar ergenlik döneminden itibaren İslami tesettür kurallarına da uymak zorundadırlar. Ancak bu yasa tesettürün şekli konusunda bir standart da getirmez. Batılıların İran hakkındaki algılarının aksine çarşaf giymek zorunlu değildir. sadece bazı camiler veya kutsal mekanlara girerken çarşaf giymek gerekebilir. Bu durumda girişte çarşaf ödünç alabilir ya da en yakın çarşıdan bir çarşaf satın alabilirsiniz. Diğer yerlerde ise İranlı kadınlar ve kızlar çarşaftan farklı renk ve tarzlarda mantollara kadar çeşitli kıyafetler tercih ederler. Çevrenizdeki insanlar tesettür konusunda daha rahat davranıyorsa siz de aynı şekilde davranabilirsiniz. Bununla birlikte İranlıların resmi giyim tarzına uyum sağlamak ve yasallarına saygı göstermek için göstereceğiniz her türlü çaba onlar tarafından takdir edilecektir. Bu nedenle biraz özen göstererek uygun bir kıyafet seçmek ve İranlıların giyim tarzına saygı göstermek değerli bir çaba olacaktır. Genel olarak kadınların saçlarını örtmesi gerekiyor. Saçlarınız uzunsa kolaylık olması açısından onları arkanızda toplayarak bağlamanızı öneririm. Saçınızı örtmek için pamuklu hafif bir eşarp veya Hint ipeği ya da pamuktan yapılmış baştan kaymayan bir şal tercih edebilirsiniz. Bu eşarbı çenenizin altından bağlayabilir ya da omuzunuza atabilirsiniz. Bilmenizde fayda var. Giyim konusunda renk kısıtlaması bulunmamaktadır. Ancak özellikle Muharrem ayı gibi İranlıların İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın yasını tuttuğu dönemlerde ve Ramazan ayında oruç zamanınızda kırmızı ve pembe gibi renkleri giymekten kaçınmanız daha iyi olur. Bunun dışında ise Şii imamlarının şehadet yıl dönümleri de İran takviminde yer alan yaz günlerindendir. Bu günlerde parlak ve canlı renklerle yaz tutan insanlar arasında yürümek sizi rahatsız hissedebilir. Ben pastel tonlarından daha koyu mavi ve yeşil tonlarının yanı sıra kahverengi ve krem tonlarının genel olarak herkes tarafından kabul gördüğünü fark ettim. Daha önce de söylediğim gibi turkuaz benim favori rengim ve İsfahan'ın güzel camilerindeki renkli çinilerle mükemmel uyum sağlıyor. Kadın turistlere dar olmayan, vücut hatlarını belli etmeyen ve yüz, eller ile bileklere kadar bacaklar dışında tüm vücudu örten kıyafetler giymelerini öneririm. Bunun için çok dar ve sıkı olmayan bir taytı, uzun ve bol bir tunik veya çok kısa olmayan uzun kollu bir elbisenin altına giyebilirsiniz. Ayrıca etek giymek isterseniz etek kısa olmamalı ve mutlaka çorap giymelisiniz. Yarın soğuk aylarında bu kurallara uymak daha kolaydır. Çünkü pantolonunuzun üzerine bir palto giyersiniz. Sıcak aylarda ise bol ve düğmeli bir bluz İran'a girene kadar uygun bir tercih olacaktır. İran'a vardığınızda ilk alışveriş deneyiminizi burada yaşayabilirsiniz. Alışverişte tur rehberiniz veya ev sahibiniz sizi yardımcı olmaktan memnuniyet duyacaktır. İş amacı ile İran'a gelen kadınlar ise genel kuralların yanı sıra en az bir adet siyah, lacivert, koyu kahverengi veya koyu yeşil renkli bir kıyafet ve ona uygun koyu renkli bir eşarp yanlarında bulundurmalıdırlar. Bej renkli bir trenç kot da bu tür durumlar için uygundur. Evet, muhterem dinleyicilerimiz, İranlılar arasında resmi ve gayri resmi giyim tarzlarınızdan bahsettiğimiz İranlılar arasında podcastımızın bir başka bölümünün sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki bölümlerde bizimle olmanızı ve eğer bu bölümün içeriğini beğendiyseniz arkadaşlarınızı da önermenizi rica ederiz. Podcastlarımızı dinlemek için iranradio.com www.kur.ir/tr adresine başvurabilirsiniz. Ayrıca sorularınızı, önerilerinizi ve eleştirilerinizi bize iletebilirsiniz. Haftaya yeniden sizlerle olacağız ve İranlıların gelenek ve görenekleri hakkında daha fazla konuşacağız. Hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.